bakmayın, çok heyecanlıyım. Rab hepinizi bereketlesin. Öncelikle misafirlerimiz var. Onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü onlar tapınma sırasında geldiler. Ayağınıza sağlık hepinizin. Bugünkü paylaşım konumuz çölde bir hazine bulmak. Şimdi aslında hepimiz çölün sıcak, kurak, kumdan ibaret büyükçe bir arazi olduğunu biliriz. Yani yüz ölçümü geniş bir kum parçası ve oldukça sıcak bir yer. Buradan yolu geçen insanlar var, bazı tüccarlar var işte ve oldukça zorlu bir yolculuk aslında bu. Biliyorsunuz Tanrı İsrail halkına verimli bir ülke, ekip biçebilecekleri, yaşayabilecekleri verimli bir ülke vermek istedi. Ve onlar bu ülkeye gidebilmek için bir çölden geçmek zorundaydılar. Evet, itaatsizdiler. İtaatsiz yürekleri yüzünden daha çabuk gidecekleri bir yere 40 yılda gittiler belki ama yine de iyi bir amaçları vardı. O yüzden bu çöl yolculuğuna devam ettiler. Başka insanlar da var, dediğimiz gibi tüccarlar var. Onların da iyi bir amacı var. Onlar da para kazanmak için gidiyorlar. Ya da herhangi bir arazi satın almak için çöl yoluna çıkıyorlar. Yani bu zor yolculuğa bir amaç için katlanıyorlar aslında. Bir adam var. Onun ne paraya ihtiyacı var, ne bir arazi almaya ihtiyacı var, ne işte parasına para katmaya ihtiyacı var. Çünkü adam zaten zengin. Çünkü bu adam zaten bir saray görevlisi. Ve sarayda yaşadığı yıllar boyunca, görev yaptığı yıllar boyunca zaten yeteri kadar mal, mülk, para, altın, mücevher var adamda. O zaman bu adamın o sıcak, kurak, ıssız çöl yolunda ne işi var? Şimdi kutsal kitapta bu adamı tanıyacağız. Elçilerin İşleri 8. bölüm 26. ayetten 40'a kadar bakacağız.
Şöyle seslendi, kalk. Güneye doğru Yeruşalim'den Gazi'ye inen yola, çöl yoluna git. Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirliğinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş peygamber Yaşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git dedi, şu arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın peygamber Yaşaya'yı okumakta olduğunu işitti. Acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Hadım, bir bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki? Diyecek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıncının önünde kozu nasıl ses çıkarmazsa o da öyle ağzını açmadı. Aşağıladığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı? Diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus'la hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinden yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinden buldu. Sezariye varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.
Şimdi burada gördüğümüz gibi bir hadımdan bahsediliyor. Şimdi hadım nedir, kime denir, bu hadımlar kimlerden seçilir ve görevleri nelerdir? Aşağı yukarı hepimiz biliyoruz ama bilmeyenler için en yumuşatılmış haliyle anlatmak istiyorum. Bu aslında, özür dilerim ama bunun daha iyi anlatma durumu yok aslında. Bu daha çok erkeklere uygulanan vahşi bir ameliyat yöntemi. Yani şöyle söyleyeyim. biraz utanıyorum çünkü bunu söylerken ama başka çarem yok. Yani ülkelerinden kaçırılmış, saraya getirilmiş, köle olarak kullanılacak olan ve özellikle de haremde eğer görev yapacaksa bu erkekler hadım edilir. Hadım da sünneti biliyorsunuz, bunun çok daha büyük bir ameliyat olduğunu düşünün. Sünnet hangi bölgeye uygulanıyorsa o bölgenin tamamen kesilmesi demektir. Ya da bazen belli bir kısmının gitmesi demektir. Bu oldukça vahşi bir ameliyat. Yani ülkenizden kaçırılıyorsunuz, başka bir ülkeye getiriliyorsunuz. Burada harem görevlisi olarak çalıştırılacaksınız ve size korkunç bir ameliyat uygulanıyor. Mikrop kapmamanız için üzerinize kaynar su dökülüyor, yaranıza. Ve işte bedensel bir takım sıkıntılar yaşanıyor zamanla. İşte bunlardan birkaç tanesini araştırarak gördüm nelermiş diye, bedensel değişimler. Hafıza kaybı, aşırı kilo alma, saç dökülmesi, uyku düzensizliği ve en hafif haliyle ses incelmesiymiş. Bunlar bedensel, yani göze görünen değişimler. Bir de ruhsal değişimler var. Yani düşünsenize, insanlık onurunuza, bedeninize yapılan bir ameliyatla aslında hakaret ediliyor. Yani siz de Tanrı'nın yarattığı bir varlıksınız ve Tanrı bizi, her birimizi sevgi ilişkisi için yarattı. Ama bir insan kendince inisiyatif kullanarak sizin vücudunuzdan bir parçayı sizden alabiliyor. Böyle bir şey yaşadı ve tabii ki bunun da bir ruhsal çöküntüsü olması lazım. Çok bedensel acıların yanında ruhsal acılar da yaşadı. İyi bir görevi var her şeye rağmen. Kralın veziri sarayda çalışıyor, bütün hazineden sorumlu. Ve çalıştığı yıllar içerisinde de birçok mal kazanmış, hazine kazanmış bir adam. Ama çöl yolculuğuna çıkıyor. Yani ne gerek var? Sen zaten zengin bir adamsın, ticaret yapmayacaksın falan. Niye çıkıyorsun ki? Çünkü aklı ve yüreği olduğu ameliyatta, çektiği acılarda, kazandığı o büyük parada değil. Aklına tek bir şeye takmış. Tanrı'ya. Büyük ihtimalle ülkesine ticaret için veya başka sebeplerle gelen Yahudilerden yaşayan diri Tanrı'yı bu adam öğrenmiş. Şimdi kendi yaşadığı şehirde, kendi yaşadığı ülkede dilsiz, insan eliyle yapılmış, cansız putlar var. Buna tapınıyorlar. Yani insanlar bir şekilde bir şeylerden medet umar ya, onlar da Tanrı'yı tanımadıkları için bunlara tapınıyorlar. Bu adam diri, yaşayan, duaları duyan ve cevap veren bir Tanrı'nın varlığını öğreniyor. Onun tapınağının Yeruşalim'de olduğunu öğreniyor ve ona tapınmak için yola çıkıyor. Bu çöl yolculuğuna bu yüzden çıkıyor. O ıssız, kurak, sıcak yolculuğa çıkıyor. Ve aslında şöyle de bir durum var. Şimdi saray görevlisi olduğu için bazı yerlerde bu adam büyük saygı görüyor. Yani geldiği zaman ayağa kalkanlar oluyor falan filan ama bazı yerlerde bir hadım olduğu için kabul edilmeyebiliyor. Yani bir tapınağa gitmek istediğinde hadım olduğu için oraya girmeyebiliyor. Yani ne kadar aşağılanabilir ki bir insan? Yani zaten bir sürü sıkıntılı şey yaşamışsın. Bir de üstüne üstlük Tanrı'ya tapınmaya gidiyorsun. Belki de tapınağa alınmayacağını bildiğin halde, ya bu nasıl bir sevgi, nasıl bir aşk, nasıl bir tanrı arama yüreğidir ki o çöl yoluna giriyorsun Yeruşalim'e gidebilmek için. Yalnız bu hadımın bilmediği bir şey var. Tanrı'nın hadımlar içinde söylediği, vaat ettiği, İsa'nın lütuf çağı geldiğinde, yani İsa ile birlikte lütuf çağı geldiğinde vaat ettiği bir söz var. Hadım bunu bilmiyor. Bilmiyor ama biz şimdi öğrenelim bilmiyorsak. O yüzden de şimdi Yeşaya 56. bölüm 1. ve 5. ayetlere bir bakalım. Rab şöyle diyor, adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Çünkü doğruluğum gelmek, adaletim görünmek üzeredir. Bunu yapan insana, buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu. Şabat gününü tutar, bayağılaştırmaz, her türlü kötülükten sakınır. Rab'be bağlanan hiçbir yabancı, kuşkusuz Rab beni halkından ayıracak, hiçbir hadımda ben kuru bir ağacım demesin. Çünkü Rab diyor ki, şabat günlerimi tutar, beni hoşnut edeni seçen, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma, evimde, evimin dört duvarı arasında oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim. Yok edilemez, ebedi bir ad olacak bu. İnsanların aşağıladığı, bedenini, ruhunu alt üst ettiği bir adamı Tanrı diriltmek için İsa'dan aşağı yukarı 700-800 yıl önce Tevrat'ta bu vaadi veriyor ve İsa Mesih dünyaya Rab ve kurtarıcı olarak geldiğinde bu vaadini Tanrı gerçekleştiriyor. Neden? Çünkü hadım da onun sevgi ilişkisi için yarattığı bir candı. Haleluya! Ne yüce bir Tanrımız var. Şeytan aracılığıyla ve bazı insanların güya inisiyatifiyle yapılmış bir şey bu. Ama Tanrı ona kaybettiği onuru, kaybettiği güveni tekrar geri kazandırıyor. Yani biz Tanrı'yı, bu hadım nasıl ki çöl yoluna girdi, Yeruşalim'de onu aramak için, ona tapınmak için, tapınağını görmek için Yeruşalim'e girdi. O zaman ona kaybettiklerini kat kat bu vaatle sundu. Demek ki biz yüreklerimizi Rab'be tamamıyla açtığımız zaman, hayatımızın en önemli yerine koyduğumuz zaman, bizim de evvelce İsa'ya gelmeden önce kaybettiklerimizi kat kat alacağımızdan emin olabiliriz. Değil mi? Rab'be yücelik olsun. Şimdi hikayemize geri dönelim. Ülkesine dönmeden önce içinde Tanrı sözü yazan bir tomar satın aldı. Ya, oldukça pahalı bu tomarlar o zamanlar ama adamımız zaten zengin. Aldı ve az önce elçilerin işlerinde gördüğümüz Yeşaya 53'ü okumaya başladı. Şimdi Yeşaya 53'ü de bir bakalım tam olarak ne söylüyor. Çünkü elçilerin işlerinde daha küçük bir bölümünü gördük. Ama tam olarak ne söylüyor?
Verdiğiniz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimde güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü. Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımızın yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yakarışlarıyla şifa bulduk.
Yaralarıyla.
Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu? Şiddete baş vurmadığı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde ona kötülerin yanından bir mezar verildi. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Rabbin doğru kulu kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim. Ganimeti güçlülerle paylaşacak çünkü canını feda etti. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar için de yalvardı.
Burada kimden bahsedildiğini biliyoruz. Bilmeyenler için söyleyeyim, İsa Mesih'ten bahsediyor. Az önce de söylediğimiz gibi Yeşaya, İsa doğmadan, dünyamızda yaşamaya başlamadan yaklaşık 800 yıl önce onun hakkında bu şekilde konuştu. Ve biz İsa'nın yaşamında aynen burada yazanların hepsini yaşadığını gördük. Kimin uğruna? Neyin uğruna? Bu senin uğruna, bu senin uğruna, bu benim uğruna ve senin uğruna ve tüm dünyadaki insanların günahı uğruna bütün bunları yaşadı. Birkaç ayete daha bakacağız, iki ayete daha bakacağız. Yani İsa Mesih'in geleceğini söyleyen bir ayetti bu. Şimdi Süleyman'ın Özdeyişleri 8. bölüm 35. ayete bakıyoruz öncelikle. Çünkü beni bulan yaşam bulur ve Rabbim beğenisini kazanır diyor. İkinci ayetimiz Yeni Ahit'ten Matta 7. bölüm 7 ve 8. ayetler. Dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Amin. Bu da İsa Mesih'in dünyada yaşarken bize söylediği sözdür. O kapıyı çalmamızı istiyor, onun yüzünü aramamızı istiyor. Etiyopyalı hadım aradı ve onu çöl yolunda buldu. Tanrı'nın kendisini arayanlar için ne vaatlerde bulunduğunu görüyoruz. Çünkü aslında ben çöl yoluna girebilirim o zaman. Yani beni duyan, dualarımı duyan, cevap veren, diri olan, sessiz değil, dilsiz değil, insan eliyle yapılmış değil, var olmuş olan, hali hazırda var olan ve var olacak olan ve yoktan var eden Tanrı'yı aramaya değer ve çöl yoluna girmeye değer. Şimdi bu çöl yolunda sadece Tanrı'yı bulmadı. Bununla birlikte İsa Mesih'in onun için öldüğünü de duydu. İsa diye bir adam yaşamış, çünkü Filipus ona bunu anlattı. İsa diye bir adam yaşamış ve benim günahlarım uğruna ölmüş. O zaman günahtan kurtuluşu da buldu. Yani bu ne kadar harika bir şey. Bu Tanrı nasıl bir Tanrıymış diye çöl yoluna çıkıyorsun ve İsa Mesih'in, yani Tanrı oğlunun senin için canını verdiğini öğreniyorsun. Bu arada bu okuduğumuz bölümlerde, özellikle de Filipus ve Etiyopyalı bölümünde iki tane adam tanıdık. Bir tanesi yaşadığı şehirde müjdeyi duyuran, işte Rabbin eliyle hastaları iyileştiren, insanların yardımına koşan, Rabbin hizmetinde çalışan Filipus. Kutsal Ruh ona kalk çöl yoluna git dediğinde, Rabbim işte burada çalışıyorum yani benim çölde ne işim var demedi. Kalktı ve gitti. Dahası çöldeyken Kutsal Ruh dedi ki git o arabaya yetiş. Şimdi Tanrı'dan aldığı çağrıyla Filipus koşmaya başladı. Şimdi çöl yolunda nasıl koşulur bir düşünsenize. Hani sıcak, kumlara bata çıka falan filan. Şimdi biz olsak şöyle der miydik? Efendim Tanrım, kumda koşmam mı gerekiyor? Şaka yapıyor olmalısın. Yani böyle bir şey söyledi mi Filipus? Hayır söylemedi. Ve Bataçık'a, o kumlara, o sıcakta arabaya koştu ve yetişti. Filipus'tan Tanrı'ya nasıl itaat edileceğini öğreniyoruz. Ve ikinci adama bakalım. İkinci adam da bu Etiyopyalı. O hazinesinin nerede bulacağını biliyordu. Nerede arayacağını biliyordu. Çünkü metini duymuştu. Yaşayan diri bir Tanrı vardı. Onu bulmam lazım diyordu. Ve çöl yoluna girdi. Bu da bize, bu adam da bize Tanrı'yı nasıl bir yürekle aramamız gerektiğini gösteriyor. Yani aslında burada hem İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman etmiş bizlere, yani hem Hristiyanlara hem de iman etmemiş olanlara, onu henüz tanımamış olanlara bir mesaj var. Tanrı'ya nasıl itaat edilir ve Tanrı'nın yüzü nasıl aranır? Bunları görüyoruz. Bir ayete daha bakacağız. Matta 6. bölüm 19-21.
Yeryüzünde kendinize
aslanım benim
hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır.
Etiyopyalı dediğimiz gibi hazinenin nerede olduğunu biliyordu. Ve bunu da onun yüreğine koyan Tanrı'ydı. Çünkü aslında sadece biz Tanrı'yı aramıyoruz. Tanrı da yola düşüyor bizi aramak için. O zaman görüyoruz ki aslında 100 tane koyun var. Bunu kutsal kitaptan okuyoruz. 100 koyun var. Ve 99'u ağılda duruyor ama bir tanesi kaybolmuş. Tanrı o 99'u ağılda bırakıp bir tanesinin peşine düşüyor. Belki bugün senin peşine düştü. Belki de bugün senin peşine düştü. Bakın Tanrı'da tesadüf diye bir şey yoktur. Yani bugün buraya belki belli bir sebeple geldiniz. Eda vaftiz olacak. Eda'nın belki arkadaşısınız. İşte Saliha abla diye birini tanıdım. Kilisesine gitmek istedim. Geldim. Ya dur bakayım, benim teyzemin kilisesi nasıl bir yermiş dedim mi? Teyzemin kilisesine geldim. Üstelik uykusuzum. Ama geldim. Yahu benim sevgilimin teyzesin Hristiyanmış. O zaman ben bir gidip dinlemeliyim. Ne yapıyor Hristiyanlar? Dedin ne geldin? Belli bir sebep ama bunların hiçbirisi tesadüf değil. Her biriniz farklı farklı yerlerden geldiniz. Ama biliyor musunuz? Bu bir fırsattır ve Rab Tanrı, o yaşayan diri Tanrı sizin ayaklarınızı, yüreklerinizi bu kiliseye bugün yönlendirdi. Çünkü sizin peşinize düştü. 99'u ağılda sakin bir şekilde, korunaklı bir şekilde, sevinçli bir şekilde diğer arkadaşlarıyla birlikte meleğen 99 koyunu ağılda bıraktı. Tehlike içinde olan, canı tehlikede olan tek bir tanesinin peşine düştü. O yüzden bugün buradasınız. Tanrı oğlu bizim uğrumuza çarmıhta öldü. Çarmıh günahı sembolize eden, İsa'dan çok çok daha önce kullanılmaya başlanmış bir ölüm ve işkence aracıdır. Tamamen günahsızken benim yerime suçlandı, benim yerime hakarete uğradı, benim yerime yüzüme tükürüldü. Neden? Sadece benim kötü, pis, aşağılık, günahım yüzünden bu oldu. Günahlardan kurtuluş kulağınıza nasıl geliyor? Daha önce de insanlar kurbanlar kesiyorlardı. Tanrı bir kurban düzeni getirmişti. Esenlik sunusu, günah sunusu, o sunusu, bu sunusu sürekli kurbanlar kesiliyordu ve kan akıtılıyordu. Çünkü kan olmadan yaşam olmaz. İnsanlar günahlarının o kanla örtüldüğünü düşünüyorlardı. Çünkü Tanrı böyle istemişti. Ama sonra Tanrı dedi ki, ben boğa kanıyla beslenmiyorum. Sizin iyi işlerinizi de, kestiğiniz kurbanları da kabul etmiyorum. Kurbanı ben gönderiyorum dedi. Ve Tanrı sevgi ilişkisi için yarattığı insan uğruna oğlundan çarmıhta vazgeçti. Bugün bu çağrı hepimize. O yüzden itaatkar bir yürek tutumuyla, sevgiyle, sevinçle onu aramak gerekiyor. Sadece bu. Bununla ilgili bir ayetimiz var. Ha, ama bundan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tanrı kendisini arama isteğini Etiyopyalı'nın yüreğine koydu. O da Tanrı'yı aradı ve tekrar çöl yoluna girdiğinde Filipus'la karşılaştı. Tanrı ona Filipus'u gönderdi ve İsa Mesih'in de onun için öldüğünü öğrendi. Ve ne oldu sonrasında? Görüyoruz ki Filipus Etiyopyalı'yı vaftiz etti. Biraz vaftizden bahsedelim. Vaftiz nedir? Bundan bahsedelim. Vaftiz İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak inanıp güvenen kişilerin günah karşısında öldüğünü ve Mesih'le birlikte yeni yaşama kavuştuğunu gösteren ve bunu ilan ettiği simgesel bir törendir. Kişi suya girdiğinde bu dünyanın gidişine uymayacağını aslında insanlara söylemiş olur ve bu aslında aynı zamanda bir cenazedir, eski yaratılışın ölümüdür. Sudan çıktığında artık Mesih İsa'nın onda yaşadığını ve onunla birlikte yeni yaşama girdiğini bize ilan eder. Bugün bu kararı veren, eski günahlı, itaatsiz yaşamına son verdiğini söyleyen, İsa Mesih'e güvenmeyi seçen bir kardeşimiz var ve bugün diyecek ki ben vaftiz yoluyla İsa ile birlikte yürüyorum diyecek. Bir ayet okumak istiyorum. Romalılar 6. bölüm 1 ve 7 şöyle diyor vaftiz hakkında.
Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkinde benzer bir dirilişte onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih ile birlikte çarmıha gerildiğini biliriz.
Evet.
Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır.
Evet, teşekkürler. Ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Bugün bir cenaze töreni, sudan çıkarken de İsa'nın dirilişinin gücüne ortak olma zaferi yaşanacak. Buna şahit olacağız. Az önce de söylemiştim, tesadüf diye bir şey yok. Bugün sizin için belki bir fırsat yaşamınızı İsa'ya vermek ve o günahları onun çarmıhının dibine bırakmak, yüklerden kurtulmak için bir fırsat. Bunun için de Tanrı sözü şöyle söylüyor. Romalılar 10. bölüm 8. ve 13. ayete kadar okuyoruz. Tesadüf diye bir şey yok. Belli bir amaç için geldiniz ama sizi buraya Tanrı yönlendirdi. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır, ağzında ve yüreğindedir. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Kutsal yazı ona iman eden utandırılmayacak diyor. Ya günahım yüzünden ben senelerce düşündüm, ben deistim ve diyordum ki ya ben iyi bir insanım, kimseye kötülük yapmıyorum. Hatta elimden geldiğince iyilik yapmaya çalışıyorum. Ama belli başlı günah sayılan şeyler var hayatımda ve ben de bu günahları işledim. O zaman ben ne yapacağım? Yani sırf bunun için cehenneme mi gideceğim? Ya bu çok korkunç bir şey. Dediğim noktada İsa ile tanıştım. O da diyor ki, işte kutsal kitapta Pavlus'un sözlerinden okuyoruz. Ona iman eden utandırılmayacak. Tanrı, İsa Mesih benim yerime utancı hiçe sayıp çarmıhta öldü. Bazı resimlerde, ikonlarda falan filan görürsünüz. İsa Mesih şu kısmında bir bez parçasıyla çarmıha gerilmiştir. Ama aslında İsa'yı aşağılamak için o bez parçasını oradan almışlardır. İsa çırılçıplak, benim utancımı kaldırmak için çırılçıplak çarmıha gerildi. Bunu daha önce duymuş muydunuz? Hayır. Ama bu böyle. Çünkü Yahudi Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisini çağıranların tümüne eli açıktır. Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Amin. Rabbe yücelik olsun.